Ayrım 14. Şah Ömerü'n-Nema'nın ölümünün öyküsü ve bundan önce yer alan hayranlık uyandırıcı anlatımlar. Günlerden bir gün Şah Ömerü'n-Neman, sizin yokluğunuzun verdiği acıyla göğsünün daraldığını hissederek kendisini eğlendirmeye çalışmamız için bizi yöresine toplamış bulunuyordu ki, yüzünde azizliğin işaretleri damgalanmış olan yaşlı bir kadının içeriye girdiğini gördük. Yanında da göğüsleri yuvarlak, yüzleri ay gibi 5 genç kız vardı. Bu kızlar gerçekte o kadar güzeldiler ki, onların tüm üstün niteliklerini tanımlamaya hiçbir dil yetmezdi. Ve tüm güzellikleriyle birlikte şaşırtıcı ölçüde Kur'an'ı ve tüm İslam bilgilerinin bilim kitaplarını ve kelamını biliyorlardı. Saygın yaşlı kadın Şah'ın önüne kadar gelip yeri öperek saygı duruşunda bulundu ve ona, "Ey Şah! Sana yeryüzünde hiçbir hükümdarın sahip olmadığı 5 mücevher getirdim. Senden ricam onların güzelliklerini değerlendirmek üzere deneye tabi tutmandır. Çünkü güzellik ancak onu aşkla arayana görünür," dedi. Bu sözleri duyan Ömer Şah son derece büyülendi ve yaşlı kadının görünümü onda büyük bir saygı uyandırdı ve genç kızı görmekle de sonsuz bir haz duydu. Ve bu genç kızlara, anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 79. gece olunca demiş ki, "Ey bahtı güzel Şahım, işittim ki Ömer Şah genç kızlara, ey sevimli genç kızlar, geçmiş zamanların hoş olaylarını öğrenmekten yana söylendiği kadar bilgi sahibi iseniz, her biriniz sırayla ortaya çıkıp kulaklarımı okşayacak anlatılarda bulunun," demiş. Bunun üzerine alçak gönüllü ve çok tatlı bir bakışı olan ilk genç kız ilerleyip Şah'ın önünde yeri öperek ona. İlk genç kızın anlatısı. Bil ki ey zamanın Şahı, yaşam, yaşam içgüdüsü olmaksızın var olmazdı. Ve bu içgüdü, insan Tanrı'nın yardımıyla kendine egemen olabildikçe ve bundan Yaradan Allah'a yaklaşmaktan yana yarar sağlayabildikçe, o insanın içinde yerini alır. Yaşam da insanoğluna tüm yanılgıları ayak altına alarak güzelliği geliştirsin diye verilmiştir. Ve insanlar içinde birinciye gelen hükümdarlar, soylu erdemler ve çıkar gütmeme yollarında da birinci olmalıdırlar. Ve kafası kültürlü, bilge insan her koşulda, özellikle de dostlarına karşı tatlılıkla davranmalı ve cana yakın düşünceler beslemelidir. Ve düşmanlarından özenle sakınmalı ve dostlarını titizlikle seçmelidir. Ve de bir kez onları seçince artık kendisiyle onlar arasına kimseyi sokmamalıdır. Ve aralarındaki tüm sorunları iyilikle çözümlemelidir. Bunun için de dostlarını ya bu dünyayla ilişiğini kesmiş, kendini Tanrı'ya bağlamış kimselerden seçmeli, böylece onları art düşüncesi olmadan dinlemeli ve görüşlerine uygun davranmalı, ya da dünya mallarına bağlı olanlar arasından seçmeli, o zaman da onların çıkarlarına zarar vermemeye dikkat etmeli ve alışkanlıklarında onlara karşı çıkmamalı ve sözlerine aykırı davranmamalıdır. Çünkü karşı çıkış, ana baba sevgisini bile yozlaştırır ve yüzeyseldir. Oysa bir dost, bir başkasını yerine koymak üzere boşanılacak bir kadın değildir. Ve bir dosta açılan yara asla kapanmaz. Şairin dediği gibi, düşün ki dostun yüreği çok kırılgandır ve tüm kırılgan şeyler gibi gözetilmelidir. Çünkü dostun yüreği bir kez kırılırsa, ince bir bardağın kırılması gibi bir daha hiç onarılamaz. Şimdi bana izin verin, size bilgelerin bazı sözlerini aktarayım. Bil ki ey Şah, gerçekten doğru bir hüküm vermek için bir kadı belirgin bir tarzda kanıt sağlamalıdır. Ve davalı taraflara, soylu suçluya, fakir suçludan daha fazla saygı göstermeden eşitlikle davranmalı ve özellikle de Müslümanlar arasındaki dirlik düzenliği her zaman sürdürmek için iki tarafı uzlaştırmaya meyil etmelidir. Ve kuşkulu durumlarda ayrıca uzun süre düşünmeli ve alacağı kararı birkaç kez zihninden geçirmeli ve eğer kuşku hala sürüyorsa karar almaktan çekinmelidir. Çünkü adalet görevlerin birincisidir ve haksız bulunmuş olan hakkında yeniden adalete yönelmek her zaman adil hareket etmiş olmaktan daha soyludur. ve Yüce Tanrı nazarında daha geçerlidir. Ve yine unutmamalıdır ki, Yüce Tanrı sadece açıkça belirgin hususlar bakımından karar almaları için yargıçlara yer vermiştir. Gizli şeyler hakkında hüküm vermeyi kendine saklamıştır. Bir suçluyu işkenceye ve açlığa bağlı tutarak itiraf ettirme yoluna asla başvurmamak bir kadının mutlak görevidir. Ve zaten el-zahiri, bir kadı üç şeye tenezzül etmemelidir. Yüksek tabakadan bir suçluya karşı alçak gönüllü ve saygılı davranmak, övülmeyi sevmek ve makamını yitirmekten korkmak demiştir. Ve Halife Ömer, görevden uzaklaştırdığı bir kadı kendisine, "Beni niçin görevden affettin?" diye sorunca ona, "Çünkü sözlerin eylemlerini aşıyor," diye yanıt vermiş ve Büyük İskender-i Zülkarneyn bir gün kadısını, aşçısını ve başkatibini bir araya getirerek kadısına, "Kral olarak bana ait olan ayrıcalıklarımdan en yükseğini sana verdim. Dolayısıyla krallık ruhuna sahip ol," demiş. Aşçısına da, "Bedenimin bakımını sana bıraktım. Bundan böyle senin marifetine bağlı kalacak. Dolayısıyla sağlığımı bozmayan bir zanaatle onu besle," demiş. Başkatibine de, "Sana gelince, ey kalemin kardeşi, sana da zekamın belirlenmesi işini verdim. Senden kalemin aracılığıyla gelecek kuşaklara beni bütünümle iletmeni rica ediyorum," demiş. Ve genç kız bu sözleri söyledikten sonra örtüsünü yüzüne kapatarak arkadaşlarının yanına döndü. Bunun üzerine ikinci genç kız ileri çıkıp, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 80. gece gelince söze başlamış. Vezir Dendan sözünü sürdürmüş. Bunun üzerine parlak bakışları, alaycı bir çenesi olan ikinci genç kız ileri çıkıp rahmetli baban Şah Ömer-i Nema'nın önünde 7 kez toprağı öptü ve dedi ki, İkinci genç kızın anlatısı. Bil ki ey bahtı güzel Şah, Lokman Bilge oğluna, "Ey oğlum, ancak 3 koşul içinde değerlendirilebilir 3 şey vardır. Bir insanın gerçekten iyi olduğu ancak hiddetlendiği zaman. Bir adamın yiğitliği savaş sırasında ve bir adamın dostluğu muhtaç olunduğu zaman anlaşılır," demiş. Bir zorba ya da baskıcı hükümdar hesap günü saraylıların övmelerine karşın gösterdiği haksızlıklardan dolayı işkence görüp adaletsizliğin cezasını çeker. Baskıya uğrayansa gördüğü haksızlığa karşın her türlü işkenceden kurtulur. Ve de insanları söyledikleriyle değerlendirmeyin, yaptıklarıyla değerlendirin. Ve zaten eylemler bunları esinleyen niyetlere göre değer kazanır. Ve her bir kişi eylemlerine göre değil, niyetlerine göre hüküm giyer. Yine bilin ki ey Şah, bizde en çok hayranlık uyandıran şey yüreğimizdir. Bir gün bir bilgeye, insanların en kötüsü kimdir diye sorulunca, yüreğini kötü arzuların bürümesine izin veren kişidir. Çünkü tüm yiğitliğini kaybeder yanıtını vermiş. Ve şairin çok haklı olarak dediği gibi, tek zenginlik göğüslerde gizlidir ama yol bulup ona ulaşmak ne kadar güçtür. Ve barış ve dua üzerine olası peygamberimiz, gerçek bilge ölümcül şeylere ölümsüz olanları yeğleyendir demiştir. Çilekeş Sabit'in çok ağlamaktan gözlerinin hastalandığı anlatılır. Dolayısıyla bir hekim çağrılmış. O da kendisine, "Bana bir şey vaat etmedikçe seni iyileştiremem," demiş. "Nedir o?" diye sorunca hekim, "Ağlamayı bırakmak," diye yanıt vermiş. Ama çilekeş, "Ağlamayacaksam gözlerim neye yarar?" diye cevap vermiş. Fakat ey Şah, yine de bilin ki en güzel eylem çıkar gütmeyenin eylemidir. Anlatırlar ki İsrail ülkesinde 2 kardeş varmış. Bir gün bunlardan biri ötekine, "Yaşam boyunca yapmış olduğun en korkunç eylem nedir?" diye sormuş. Öteki de, "Şudur, bir gün bir kümesin önünden geçiyordum. Kolumu uzatıp bir tavuk yakaladım. Onu boğduktan sonra yeniden kümese fırlattım. İşte benim yaşamımdaki en korkunç şey budur," yanıtını vermiş. Ve, "Peki kardeşim, sen en korkunç eylem olarak ne yaptın?" diye sorunca, kardeşi de, "İbadetimi Allah'tan bir lütuf elde etmiş olmak için yapmış olmamdır. Çünkü ibadet, ruhun göklere katışıksız bir yükselişi şeklinde olursa güzeldir diye yanıt vermiş. Ve zaten anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 81. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, ikinci genç kız sözünü şöyle sürdürmüş. Ve zaten şair şu dizeleri ne kadar eşsiz biçimde yazmıştır. İki şey vardır ki asla yapmamalısın. Tanrı'ya şirk koşmak ve yakınına kötülük etmek. İkinci genç kız bu sözleri söyledikten sonra arkadaşlarının yanına çekilmiş. Bunun üzerine kendinde ilk ikisinin üstün niteliklerini toplayan üçüncü kız ilerleyerek Şah Ömer Ünnema'na saygı gösterdikten sonra demiş ki. Üçüncü genç kızın anlatısı. Bana gelince ey bahtı güzel Şah, bugün sana pek az söz söyleyeceğim. Çünkü bir parça rahatsızım ve zaten bilgeler bize konuşmalarımızın kısa olmasını öğütler. Bilin ki ey Şah, Süfyan, eğer ruh insanın yüreğinde mekan tutsaydı, Ademoğlu kanatlanır ve uçup cennete giderdi demiştir. Ve yine aynı Süfyan, yüzü çirkin olan birine sadece bakmak eylemi, ruha karşı işlenen en büyük suçu oluşturur demiştir. Ve bu iki hayranlık verici cümleyi söyledikten sonra genç kız arkadaşlarının arasına çekilmiş. Bunun üzerine harika kalçaları olan dördüncü genç kız ilerlemiş ve demiş ki, dördüncü genç kızın anlatısı. Ve ben, ey bahtı güzel şah, ben de dürüst insanların tarihçesinden bana ulaşmış bazı öyküleri size aktarmak üzere karşınızdayım. Anlatırlar ki yalın ayak bir en nefret uyandıran şeyden kendinizi sakının demiş. Onu dinleyenler kendisine peki en nefret uyandıran şey nedir diye sormuşlar. O da ibadeti bir geçit resmine benzetmek için uzun süre diz üstünde kalma eylemidir. Çünkü bu sofuluk gösterisi yapmaktır diye yanıt vermiş. Bunun üzerine içlerinden biri ona ey baba, bana gizli gerçekleri ve eşyanın sırrını öğret demiş. Ama yalın ayak kendisine, ey oğul, bu gibi şeyler asla sürü için değildir. Biz de onu sürünün önüne koyamayız. Çünkü 100 dürüst kişiden ancak gümüş gibi saf 5 kişi çıkar demiş. Ve Şeyh İbrahim anlatır. Bir gün küçük bir bakır sikke kaybetmiş olan fakir bir adama rastladım. Bunu anlayınca ona doğru ilerleyip kendisine gümüş bir dirhem uzattım. Ama adam bunu reddetti ve bana, bütün bu para benim neyime yarayacak, ben ki sadece ölümsüz mutluluklar gözetirim demiş. Yine anlatırlar ki, yalın ayağın kız kardeşi bir gün gidip, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 82. gece olunca demiş ki, yine anlatırlar ki yalın ayağın kız kardeşi bir gün İmam Ahmet bin Hanbeli'yi bulmaya gitmiş ve ona, ey iman sahiplerince ermiş bilinen imam, bana bir şeyi açıklaman için ziyaretine geldim. Geceliğin uyanıp evimizin taraçasında yoldan geçenlerin tuttuğu meşalelerin ışığında yün eğirmeye adet edindim. Çünkü evimizde hiç ışık yok. Gündüzünde çalışıyor ve evin yiyeceğini hazırlıyorum. Şimdi söyleyin, bana ait olmayan bir aydınlığı kullanma hakkım var mı benim diye sormuş. Bunun üzerine imam ona, sen kimsin ey hatun diye sormuş. O da, yalın ayak Bişr'in kız kardeşiyim demiş. Ermiş imam ayağa kalkarak genç kızın önünde toprağa etmiş ve ona, ey ermişlerin içinde en güzel kokan hemşire, keşke bütün ömrünce yüreğinin saflığını soluyabilsen demiş. Yine anlatırlar ki bilgeler içinde bir bilge şu sözleri söylemiş. Tanrı kullarından birinin iyiliğini isterse onun önünde ilham kapılarını açar. İşittim ki Malik bin Dinar çarşılardan geçerken ve hoşuna giden şeyleri seyrederken nefsim boşa çabalıyorsun, seni dinlemeyeceğim diyerek kendi kendini azarlıyormuş. Çünkü kendisi nefsini kurtarmanın tek yolu ona hiç itaat etmemektir demeyi tekrarlamayı pek severmiş. Ve Mansur bir Ömer bir olayı bize şöyle aktarmıştı. Bir zamanlar Kufe kentinden geçerek hac için Mekke'ye gitmiştim. Kapkaranlık bir gece, gecenin bağrında, hemencecik yakınımda, nereden geldiğini pek seçemediğim bir sesin şu duayı okuduğunu duydum. Ey Yüce Tanrım! Ben senin yasalarına karşı çıkanlardan ve de iyiliklerini görmezlikten gelenlerden değilim. Bununla birlikte, Tanrım, geçmiş zamanlarda belki de en ağır günahlar işlemişimdir. Senden bağışlanmayı ve hatalarımın hoş görülmesini diliyorum. Zira niyetlerim kötü değildi. Eylemlerim bana hayınlık etti. Ve bu dua bitince bir gövdenin olanca ağırlığıyla toprağa düştüğünü duydum. Ve bu sesin gecenin sessizliği içinde ne olabileceğini bilmiyor ve de bu duanın anlamını da kavrayamıyordum. Bunları okuyan ağzı da karanlıkta seçemiyordum. Dolayısıyla olanca ağırlığıyla toprağa düşen gövdenin de ne olduğunu keşfedemedim. Bunun üzerine kendi bakımından ben bir haç yolcusu olan Mansur bir Ömer'im. Bir yardıma ihtiyacı duyan kim var orada diye haykırdım. Bana hiçbir cevap gelmedi. Ben de işi oluruna bıraktım. Ama ertesi sabah bir cenaze alayı gördüm ve tabutu taşıyan cemaate karıştım. Önümde dertle ezilmiş bir yaşlı kadın yürüyordu. Ona, bu cenaze kim diye sordum. Bana, dün oğlum, ibadetini bitirdikten sonra Tanrı'nın kitabından, Tanrı sözüne inanan kişiler, ruhunuzu sağlamlaştıran sözcükleriyle başlayan ayetleri okumuş. Oğlum bu dizeleri okuyup bitirince şimdi tabutta bulunan bu Adem ruhunun aydınlandığını hissetmiş ve düşüp ölmüş. Size söyleyeceklerimin hepsi bu kadar diyerek yanıt verdi. Ve dördüncü genç kız bu sözleri söyledikten sonra arkadaşların arasına geri dönmüş. Bunu izleyerek tüm genç kızların başında taç olan beşinci genç kız ilerlemiş ve demiş ki, Beşinci genç kızın anlatısı. Ben, ey bahtı güzel şah, sana işittiğim geçmiş zamanların ruhla ilgili öykülerinden söz edeceğim. Bilge Müslim'e bin dinar, seni Tanrı'ya yöneltmeyen tüm zevkler birer felakettir demiş. Anlatırlar ki, barış üzerine olası Musa, Midyan ırmağının kaynağında otururken, babaları Şuayb'ın sürüsüyle iki çoban kızı ona yaklaşmış. Barış üzerine olası Musa da iki kardeş olan bu çobanlara ve bir hurma ağacının oyulmuş gövdesinden yapılmış yalaktan sürüye içecek su vermiş. Ve bu iki genç kız eve dönünce olayı babaları Şuayb'a anlatmışlar. O da içlerinden birine, bu genç adamın yanına git ve bize gelmesini söyle demiş. Genç kız da ırmağa gitmiş ve Musa'nın yanına yaklaşınca yüzündeki örtüyü açmış ve ona, ''Babam bize yaptığına karşılık olarak yemeğimizi paylaşmak için seni evimize davet ettiğini söylemekle görevlendirdi beni.'' demiş. Musa bundan çok duygulanmış ama bu kadar önemsiz bir şey için ilkin onunla gitmek istememiş. Sonradan razı olmuş ve onun ardından yürümüş. Ama genç kızın iri bir kıçı varmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 83. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım, 5. genç kız sözlerini şöyle sürdürmüş. Gerçekten genç çoban kızının iri bir kıçı varmış. Ve rüzgar bazen ince giysisini yuvarlarına çarp yapıştırıyor, bazen de eteğini uçurarak genç kızın kıçını çırçıplak gösteriyormuş. Fakat Musa bu kıçın her ortaya çıkışında onu kesinlikle görmemek için gözlerini kapatıyormuş. Ve baştan çıkmaya kapılmaktan çok korktuğu için genç kıza izin ver de ben senin önünden yürüyeyim demiş. Genç kız da çok şaşırarak Musa'nın ardından yürümeye başlamış. Sonunda ikisi de Şuayb'ın evine ulaşmışlar. Ve barış ve dualar ikisinin üzerine olası Şuayb, Musa'nın içeriye girdiğini görünce saygıyla ayağa kalkmış. Ve yemek hazır olduğundan ona, "Ey Musa, kızlarıma gösterdiğin ilgiden dolayı sofram sana gönülden açıktır." demiş. Ama Musa, "Ey baba, ben ancak hesap gününde değerlendirilecek iyi davranışlarımı şu dünyanın altını ya da gümüşü karşılığında satmıyorum." diyerek yanıt vermiş. Şuayb da yeniden söz alarak, "Ey genç adam, sen benim konuğumsun. Ben de konuklarıma karşı konuksever ve cömert davranmak adetini edinmişim. Zaten geçmişteki bütün büyüklerimizin adeti böyleydi. Onun için otur ve bizimle yemek ye." demiş. Musa da oturmuş ve onlarla yemek yemiş. Yemeğin sonunda Şuayb Musa'ya, "Ey genç adam, istersen bizimle kalabilir ve sürüyü otlatabilirsin. Ve 8 yıl sonunda hizmetlerinin karşılığı olarak seni kızlarımdan pınarda bulmaya gelenle evlendireyim." demiş. Musa da bu kez öneriyi kabul etmiş ve kendi kendine, "Şimdi genç kız ile aramızdaki ilişkinin yasal bir dayanağı olduğuna göre onun kutsal kıçını çekinmeden düşünebilirim." demiş. Anlatırlar ki İbn-i Bitar'ın yolda rastladığı dostlarından biri ona, "Çoktandır neredeydin, hiç görünmedin?" diye sormuş. İbn-i Bitar, "Dostum İbn-i Şahab'ın işleriyle uğraşıyordum, onu tanır mısın?" demiş. O da, "Evet tanırım, 30 yıldan beri komşumdur ama onunla hiç konuşmadım." cevabını vermiş. Bunun üzerine İbn-i Bitar, "Ey zavallı adam, bilmez misin ki komşularını sevmeyen kişiyi Tanrı da sevmez. Ve yine bilmez misin ki bir kimse komşusuna kendi ana babasına baktığı gözle bakmalıdır." demiş. Bir gün İbni Ethem kendisiyle birlikte Mekke'den dönen bir dostuna "Nasıl geçiniyorsun?" diye sormuş. O da, "Yiyecek bir şey bulursam yiyorum, acıkıp da yiyecek bulamazsam sabrediyorum." yanıtını vermiş. İbni Ethem de yanıt olarak, "Aslında Bel ülkesinin köpeklerinin yaptığından başka bir şey yapmıyorsun. Bize gelince Tanrı bize ekmeğimizi verirse şükrederiz, yiyecek bir şey bulamayınca yine şükrederiz." demiş. Bunu duyan adam, "Aman ya Rabbi!" diye haykırmış, başka bir şey de söylememiş. Derler ki, Muhabbet bin Ömer, çetin bir yaşam süren bir kimseye, "Bir gün Tanrı'dan beklenmesi gereken ümit hakkında ne düşünürsün?" diye sormuş. Bu kimse ona, "Tanrı'ya inancım bütünse iki şeyden ötürüdür. Tecrübeyle öğrendim ki, yediğim ekmeği başka biri yememiştir. Ve ikincisi, dünyaya gelmişsem, Tanrı'nın iradesiyledir." demiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra 5. genç kız arkadaşlarının yanına dönmüş. Bunun üzerine yaşlı kadın ağır adımlarla ilerlemiş ve rahmetli baban Şah Ömer-ün Nema'nın önünde 9 kez yeri öperek demiş ki, 14. ayrımın sonu. Sayfa 159.